Hukuk Güvenliği. Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tuncel.
94.9 Açık Radyo'da Hukuk Güvenliği programına bugün yeni avukatlık yasası ve aslında 2018 tarihli olmasına rağmen Hakimler ve Savcılar Yasası'nın 8. maddesinde değişiklik yapan bir düzenlemeyle, yani idari yargıya atanacak yargıçların mezun oldukları okul ve nitelikleriyle ilgili tartışmalara değineceğiz. Ve bugün tüm bu konularda her zaman programımızda bize yol gösteren ve konuyu derinlemesine değerlendiren hocamız Profesör Doktor Ronav Aybay hocamız var. Ronav Aybay hocamızı Açık Radyo'nun izleyicileri, dinleyicileri, herkes biliyor. Ancak bir özelliği daha var. Ronav Hoca, bugün konuşacağımız avukatlık yasası ve Barolar Birliği delegeleriyle ilgili düzenlemeye hem İstanbul Barosu'nun yönetiminde yöneticilik yaptığı için hem de Barolar Birliği İnsan Hakları Kurulu'nun başında görev yaptığı için. Tabii Rona Hoca, İnsan Hakları Kurulu dedim, Barolar Birliği İnsan Hakları Merkezi'nin başında görev yaptı ve bir arada Barolar Birliği Disiplin Kurulu üyeliği yaptı. Bu bakımdan hem avukatlık yasasının bu yapılan değişikliklerinin ne anlama geldiğini, hem de Barolar Birliği ile ilgili bu düzenlemenin ne anlama geldiğini bize değerlendirecekler. Hocam, yeni yasaya gelişle ilgili süreci biliyorsunuz. Bu yeni yasayla ilgili düzenlemenin sizce amacı neydi? Neden böyle bir noktaya gelindi? Neden böyle bir değişiklik ihtiyacı doğdu? Bu konuda önce bir düşüncelerinizi alabilir miyiz? Onları
memnuniyetle. Tabii yasanın bir açıklanan amacı var. Bir de açıklanmayan ama bizce varsayılan bir amacı var. Açıklanan amacı temsilde adaletin sağlanması gibi gayet masumane ve yerinde bir amaç olarak görünüyor. Fakat asıl açıklanmayan ama bizce varsayılan amaç, mevcut iktidarın büyük barolar diye adlandırılan başlıca baroların yönetiminde bir türlü etkili olamayışı ve bu etkili olamayışa bir çare olarak seçim sistemini, delegelerin, Barolar Birliği'ne gönderilen delegelerin seçim sistemini kökten değiştirmeyi amaçlamak gibi bir hedef ortaya çıkıyor. Bu arada büyük baro derken bir açıklama yapmak belki yararlı olur. Baronun büyüğü küçüğü olmaz. Nasıl ki avukatın büyüğü küçüğü olmaz. Buradaki büyüklük sadece üye sayısını belirtmek için kullanılan bir sıfattır. Yoksa en küçük baro, en büyük baro ayrımı söz konusu değildir. Sadece büyük baro derken üye sayısı bakımından Türkiye'nin önde gelen 5-6 barosunu kastediyoruz. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa ve Adana baroları. Bunlar siyasi iktidarın boşuna gidecek türden kişileri yönetim kuruluna seçmiyorlar. Bu barolarda yapılan seçimlerde Barolar Birliği'ne gidecek delegelerin belirlenmesinde de siyasi iktidarın nüfuz edemeyeceği bir adeta alan var. Bundan rahatsız olunmasından ileri geliyor bu kanunun çıkarılması. Bu hani niyet okumak gibi bir şey aslında doğru bulunmayabilir ama bu olayda baro başkanlarının, bütün büyük baroların ve bu arada baro başkanlarının hemen tamamının Ankara'ya gelip meclise seslerini duyurmaya çalışma çabalarına karşı kulak tıkanması da siyasi iktidarın baro başkanlarını komisyonda dinlemeye yanaşmaması da bizim niyet okuma diye tabir ettiğimiz varsaydığımız amacı destekleyen olgulardır.
Hocam zaten sayısal olaraktan çok üyeli barolar demek istediniz. Büyük barodan kastedilen sayılarının çok olması diye açıkladınız ve gerçekten biz de bunu hep söyleme ihtiyacı duyuyoruz. Ama sayılarının, yani avukat üye sayılarının çokluğu zaten bu yasanın yeniden yapılandırılmasındaki en önemli nedenlerden biri. Çünkü yasada, önceki yasadaki, mevcut yasadaki düzenlemeye göre barolar da küçük baroda olsa iki delege, baro başkanı, barolar birliği için doğal delege ve her 300 kişi için, yani ilaveten 300 avukat üyesi için bir delege seçiliyordu ve dolayısıyla da sizin söylediğiniz sayısal olarak çok avukatın Barolar Birliği'nin genel kurulunda Barolar Birliği başkan ve yönetiminin belirlenmesinde etkili oluyordu. Bu bakımdan sayısal olarak büyük barolar açıklaması da bir anlamda kanunu anlamamız açısıyla düzenlemeyle baro, yani bana göre iki tane, üç tane önemli düzenleme var ama bunlardan ilki herhalde büyük barolarda birden fazla baro kuruluşuna yol açan düzenlemeler.
Efendim, tabii büyük baro tabir ettiğimiz baroların toplam üye sayısı Türkiye'deki toplam avukat sayısının tahmini rakamla söylüyorum %60-65'i. Bu İstanbul Barosu'nda 48 bin zannediyorum, 50 bine yakın kayıtlı avukat var.
50 bine yakın.
Eğer şöyle bir amaç belirtilmiş olsa ve baroların görüşleri alınacak olsa, avukatların sadece bu temsilde adalet değil, oraya gelinceye kadar daha pek çok sorunu var. Sizler mesleğin içindesiniz. Sevgili Bahri Belen, en ön saflarında tabiri caizse mücadele veriyorsunuz. Genç avukatların birçok sorunu var. Avukatların genel olarak sorunu var. Bu yeni yapılan düzenlemede bir tek olumlu hüküm var. Tek iyi hüküm bence. Mesleğin ilk 5 yılında baro keseneği yarı oranında alınır diyor. Yeni kanunun 12. maddesi. Yani yeni bu yapılan düzenlemede avukatlık kanununda baro keseneğiyle ilgili hükümde bir değişiklik getiriliyor ki bence tek iyi hüküm bu. Genç avukatlardan, baroya yeni kaydolmuş avukatlardan ilk 5 yıl yarı kesenek alınır diyor. Şimdi bu aslında iyi bir hüküm, fakat bir de şeye işaret ediyor. Bakın, bir avukat düşünün ki mesleğe başladığı zaman karşılaşacağı sorunlar arasında baro keseneğini nasıl ödeyeceği sorunu da var. Bu aslında avukatlık mesleği açısından çok düşündürücü bir şey. Bunun arkasında yatan büyük bir düzeltilmesi gereken sorunlar yumağı var. Bu sadece bir noktası. Yani avukatlık kanununda değişiklik yapmayı gerektiren çok neden var. Bu temsilde adalet meselesine gelinceye kadar kaldı ki bu temsilde adalet denilen şeyin de pek adil olmadığını rakamlarla ispatlamak mümkün. Avukatların çok sorunu var. Türkiye'de avukatlık gerçekten saygınlığını yitiren bir meslek haline geliyor. Avukatlar büyük mali psikolojik sorunlarla karşı karşıyalar. Bunları gidermek için köklü bir reform avukatlık kanununda yapılsa ve tabii yöntem olarak da barolarla işbirliği, baroların görüşleri alınarak eşgüdüm içinde bir çalışma yapılsa alkışlanacak bir girişim derim ben buna. Ama böyle bir tarafından tutup temsilde adalet diye mevcut sistemi kökünden değiştirecek, bölünmelere yol açacak, mesleğin sorunlarının çözmek yerine daha artmasına yol açacak bir düzenlemeyi takdir etmeye, alkışlamaya değil, şiddetle eleştirmeye ihtiyaç olduğunu düşünüyorum.
Hocam siz genç avukatların, mesleğe yeni başlayan avukatların ekonomik ve psikolojik problemlerinin öncelikle çözümlenmesi gerektiğini söylediniz. Hakikaten 2001 değişikliğinde buna ilişkin bazı düzenlemeler var. İşte baro puluyla bir takım mali imkanların artırılmasını sağlayan. Ancak aynı zamanda avukatlar şu anda ateşten bir gömlek giyip ve takip ettikleri davalar müvekkilleri nedeniyle de çok ciddi riskler altında. Oysa işte Havana kurallarının 18. maddesine göre avukatlar takip ettikleri davalar müvekkilleriyle özdeşleştirilmeme konusunda devletin güvenceler sağlamasını gerektiriyor. Böyle problemleri de var ama bütün bu sizin söylediğiniz ekonomik, psikolojik ve yaptığı mesleğin savunma görevi, hak arama faaliyeti nedeniyle sıkıntılarının yanında şimdi böyle bir yasal düzenleme getirildi. Bu süreçte acaba diye düşünüyorum hocam, son adli yıl açılışında baroların ve barolar birliğinin saraya davet edilmesine rağmen bu büyük baroların ve birçok baronun saraya gitmemesinin, ayrıca Diyanet İşleri Başkanı'nın bir açıklaması üzerine Ankara Baro Başkanı'nın yaptığı açıklamanın etkisi var mıdır diye de düşünüyorum.
Düşünülmeyecek şeyler değil. Yani siyasi iktidarın, mevcut siyasi iktidarın tırnak içinde büyük dediğimiz barolara fazla sempatiyle bakmadığı bir olgu olarak ortada. Bakınız, eğer ciddi avukatların sorunlarıyla ilgili ciddi köklü bir reform çalışması yapılacaksa ben de şahsen bunu alkışlarım, ama A'dan Z'ye avukatlığın sorunlarını masaya yatırıp ve barolarla işbirliği yaparak, daima baroların görüşleri alınarak yeni bir avukatlık kanunu yapılması yahut mevcut avukatlık kanununda önemli köklü değişiklikler yapılması çok iyi bir girişim olabilirdi. Bu yapılan aslında büyük sorunlar yumağında hiç de yeri olmayan temsilde adalet diye bir şeyle ortaya çıkıp baroların bugünkünden daha kötü bir duruma düşmesi ve ilke olarak da anayasaya temelden aykırılık oluşturan bir durum yaratılması söz konusu. Bakınız, baroların anayasaya göre özelliğini hep biliriz. Kamu kurumu niteliğinde, evet, meslek teşekkülleridir barolar. Yani kamu kurumu niteliğinde denilmesi, örneğin bu anlamda belediyeden farkı yoktur. O belediye de bir kamu kurumudur. Aynı coğrafi alanda birden çok belediye olabilir mi? O açıdan bakarsanız, evet, bu bir çelişkidir. Anayasanın temel yapısına aykırı bir şeydir. Aynı mekanda birden çok baro, yani aynı mekanda birden çok belediye nasıl olmazsa, aynı mekanda, aynı bölgede birden çok baronun da olmadığını düşünmek gerekir. Kaldı ki baroları diğer meslek kuruluşlarından, İşte tabip odaları, mimar mühendis odaları gibi, ki hepsini saygıyla selamlamak isterim. Çok önemli katkıları vardır Türk sosyal siyasal yaşamına. Fakat baroların onları aşan bir özelliği var. O da yargının bir ayağını oluşturmaları. Bu sadece meslek kuruluşları arasında sadece barolara özgü bir özellik. Yani barolarla ilgili konuşurken, barolarla ilgili yeni bir değişiklik yaparken yargı hayatının bir parçası olduğu olgusunu da gözden uzak tutmamak gerekir.
Evet. Yani 2001 değişikliği bu anlamda önemliydi ve bu söylediğiniz yargının kurucu unsuru olan savunmayı bağımsız ve serbestçe temsil eden düzenlemesi de o zaman getirilmişti. Yine 76. maddede insan haklarını, hukuk devletini savunma görevi aslında yazılmasa da vardı bence ama 95. maddenin 21. fıkrasındaki insan haklarını, hukuk devletini savunmak ve ona işlerlik kazandırma görevleri de bu düzenlemede getirilmişti. Şimdi 1. madde bu açıdan bizim kamu görevlisi olmamamıza rağmen, avukatların serbest meslek sahibi olmalarına rağmen bir kamu görevi yapmalarının tarifini yapıyor ki ve bu kamu görevi de hakikaten yargının üç sacayağından biri olan hak arama mesleğini, savunma mesleğini oluşturuyor. Oysa bu yeni düzenlemeler temsilde adalet yerine aksine adaletsizlik de getiriyor hocam.
Evet, onun matematik hesabını geçen gün sevgili meslektaşımız Başar Yalçın bir programda çok güzel yaptı. Bir yerde bir baroda 500 avukata bir delege hesap ediliyor. Başka yerde 5000 avukata bir delege hesabı yapılıyor. Yani bunların matematiksel hesabı temsilde adalete değil, temsilde adaletsizliğe yol açtığını matematik olarak gösteriyor. Ama onun üzerinde durmuyorum ben yani. Baroların bölünmesi temelden yanlış olduğu için öbürü bir ayrıntı oluyor.
Evet, aynı fonksiyonu icra eden kamu kurumu yani belediye aynı fonksiyonu ifa eden yeni bir kamu kurumunu yanına koyuyorsunuz. Hatta biraz rakip gibi ve o rekabet ilişkisini getirecek içinde kendi içinde bir tabloyu da ortaya çıkarıyor. Bu tabii aklımıza da şu soruyu getiriyor. O zaman hakimler ve savcılar yüksek kurulundan da bağımsız olarak yeni bir tane kurulabilir. Bağımsız hakimler ve savcılar kurulu, çoklu hakimler ve savcılar kurulu gibi bir kurul da oluşturulabilir. Sonucu çıkıyor bu düzenlemeyle.
İşte absürt sonuçlara götürüyor ve bunların anayasanın temel ilkeleriyle uymadığını gözden uzak tutmamak lazım. Şimdi bir başka noktaya değinmek istiyorum sevgili Bahri Veren. Acaba Avukatlık Kanunu'nda yapılmış olan, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yoluyla yapılmış olan bu düzenleme niteliği gereği anayasaya uygunluk mu gösteriyor, aykırılık mı gösteriyor? Bu konu üzerinde biraz durmak istiyorum. Eğer başka bir konu varsa siz söyleyin.
Tabii ki hocam. Çünkü zaten bu sizin temel konunuz. Biraz da buna ihtiyacımız var zaten.
Şimdi bakınız, anayasada yapılan değişiklikle Cumhurbaşkanı'na kanunla eşit düzeyde gibi sayabileceğimiz yeni bir hukuk kaynağı yaratma yetkisi tanındı. Cumhurbaşkanlığı kanunla eş değer nitelikte veya kanuna çok yakın nitelikte Cumhurbaşkanlığı kararnameleri çıkarıyor. Kanun hükmünde kararnamelerin yerine geçmek üzere bu kavram. Fakat kanun hükmünde kararnameleri aşan önemli bir özelliği var. Kanun hükmünde kararnameler ancak meclisten, parlamentodan çıkmış bir kanuna dayanılarak çıkarılabilirdi yürütme organınca. Oysa Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde Cumhurbaşkanı kararname çıkarırken parlamentodan çıkmış bir kanuna değil, doğrudan doğruya anayasaya dayanabiliyor. Yani bu Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle kanun hükmünde kararnameler arasında çok ciddi bir fark olduğunu gösteriyor. İkinci nokta, Cumhurbaşkanlığı anayasaya göre evet Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilir ama sadece yürütme yetkisine ilişkin konularda kanun hükmünde kararname çıkarabilir. Dikkat edin, altını çizerek tekrarlıyorum. Yürütme yetkisine ilişkin konularda kanun hükmünde kararname çıkarabilir. Burada çıkarılan kararnamenin ilgili maddesi, 136. maddesi Cumhurbaşkanı'na şu yetkiyi veriyor. Cumhurbaşkanı bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Adalet Bakanlığı'na hukuk fakültesi veya benzeri bir fakülte mezunu olmayan kişilere de yargıçlık mesleğine girme yolunu açma yetkisi tanıyor Adalet Bakanlığı'na. Acaba buna evet. yetkisi var mı? Burada Adalet Bakanlığı'na verilen yetkiyi hatırlatayım. İdari yargı adayları için hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir fakülteden Türk hukuk fakültesine eşdeğer diploma almış olmak gibi koşullara ek olarak şu ibare konulmuş Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle: bakanlığın ihtiyaç durumuna göre belirleyeceği diğer alanlarda en az 4 yıl yüksek öğrenim yapmış olmak. Bakınız, burada Adalet Bakanlığı'na adeta sınırsız bir yetki verilmiş oluyor. Tek sınır nedir? 4 yıllık yüksek öğrenimi görmüş olmak. Şöyle diyor, ihtiyaç durumuna göre diğer alanlarda, belirleyeceği diğer alanlarda. Diğer alanlar dediğiniz vakit sadece sosyal, siyasal bilimler veya ekonomi öğreten bölümler değil, sınırsız yüzlerce diyebileceğimiz kadar çok okul girebilir bu kapsama. Bu bence anayasaya aykırı. Çünkü hakim dediğiniz kişi, yargıç dediğimiz kişi çok saygın bir göreve geliyor ve dikkat edin, Türk ulusu adına yargı yetkisi kullanacak bir pozisyon hakimlik. Hepimizin bildiği bir şey. Peki anayasa ne diyor? Anayasa 140. maddenin 3. fıkrasında hakimlerin niteliklerinin kanunla, bakınız ne diyor, hakim ve savcıların nitelikleri, atanmaları vesaire vesaire mahkemelerin bağımsızlığı ve hakimlik teminatı esaslarına göre kanunla düzenlenir diyor. Gördüğünüz gibi Türk ulusu adına yargı yetkisini kullanacak olanların atanması ve atanması için gerekli niteliklerinin belirlenmesinin kanunla olacağını söylüyor. Acaba kanunla, kanun yerine Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle böyle bir düzenleme yapılması anayasaya uygun mu? Kanımca değil. Çünkü burada yargı yetkisinin kullanılmasıyla ilgili bir durum söz konusu ve anayasaya göre yine münhasıran kanunla düzenlenmesi öngörülmüş konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yoluyla düzenleme yapılamaz.
Özellikle, hocam burada müsaade ederseniz bir şey izleyicilerimizin de anlayabilmesi açısından bir konuyu açıklık getirelim. Çünkü bu konu son günlerde çok tartışılır oldu. Yani artık herkes her yerden hakim ve savcı atanabilecek gibi tartışmalar çıktı. Oysa bu konu 2018 yılındaki 703 sayılı kanun hükmünde kararnameye göre ve kararnamenin 136. maddesine göre, sizin de söylediğiniz gibi hakimler ve savcılar kanunun 8. maddesinde değişiklik yapan bir düzenlemeydi. Ve bu düzenleme kamuoyunda bugünlerde işte herkes hakim savcı olarak atanabilecek şeklinde tartışmalar getirdi. Biz de bu konunun açıklığa kavuşturulmasını ve bunun anayasal yapı içindeki yerini sizinle konuşma ihtiyacı duymuştuk. Ve siz şimdi bu düzenlemeyi, yani 2018 yılındaki 703 sayılı kanun hükmündeki kararnamedeki düzenlemeyi bize anlatıyorsunuz. İzleyicilerimizin onu bir kere daha anlamalarını sağlamak için. Evet.
Tabii iyi oldu bu müdahaleniz. Şöyle diyeyim, bir başka yön. Şimdi mesele Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yolu ile hakimlerin nitelikleri ve atanmalarıyla ilgili düzenleme yapılabilir mi, yapılamaz mı?
Evet.
Benim kanıma göre bu alan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenleme yapılabilecek bir alan değildir. Çünkü Cumhurbaşkanlığı kararnameleri sadece yürütme yetkisine ilişkin konularda çıkarılabilir. Anayasanın hükmü bu. Sadece evet, yürütme yetkisine ilişkin konularda. Yargı yetkisinin özüyle ilgili bir konu olan hakimlerin niteliklerinin belirlenmesi, yani yargı yetkisini kullanacak, fiilen kullanacak kişilerin, yargıçların nitelikleri yürütme yetkisine ilişkin bir konu değildir. Bu yargının özüyle ilgilidir.
Yani kuvvetler ayrılığı sisteminde özellikle adalet, bu ayrı olması gerekiyor.
Niteliklerinin belirlenmesini Adalet Bakanı'nın takdirine bırakmak anayasanın özüne aykırı bir düzenlemedir.
Evet. Hocam bu evet, burada hocam, hakim ve savcılarla evet, buradaki atama konusunda hakim ve savcıların belirlenmesi konusundaki düzenleme 703 sayılı kanun hükmünde kararnameyle sadece idari yargı hakimleri için değil mi hocam burada?
Evet. Şimdi bakınız, evet, idari yargı diye ayrı bir yargı sistemi kabul edince ona bağlı olarak idari yargı alanında görev yapacak yargıçların da biraz farklı formasyonlardan gelmelerini kabul etmek gerekir. Bu onun mantıklı bir sonucudur. Fakat eski düzenlemede dikkat ederseniz, evet, siyasal bilgiler ve benzeri okullardan, fakültelerden mezun olanlara bu hak, bu imkan tanınmış idi. Şimdi sınırsız.
Yani ağırlıklı hukuk eğitimi yapmış olan fakültelerden.
Şimdi bir tek koşul var Bahri Bela. Bir tek koşul var. 4 yıllık yüksek öğretim. 4 yıllık yüksek öğretime giren hukuk ve siyasal bilgiler, sosyal bilimler dışında neredeyse 100 değişik bölüm gösterilebilir.
Evet.
Dolayısıyla bu belirsiz, bu kadar geniş ve belirsiz bir yetkiyi yargı yetkisinin kullanılmasıyla ilgili olarak Adalet Bakanı'na tanımak kanımca anayasayla bağdaşmaz. Çünkü anayasaya göre yargı 3 temel erkten biridir. İşte bunu herkes bilir.
Evet hocam.
Yani yargıçların niteliklerinin ne olması gerektiğinin belirlenmesini Adalet Bakanlığı'nın takdirine bırakmak anayasayla benim kanıma göre bağdaşır bir şey değildir.
Evet. Zaten sanıyorum hakimler ve savcılar yüksek kurulunun sayısında ve yapısında değişiklik yapılmasından sonra artık şimdi Hakimler Savcılar Kurulu oldu. Ayrıca bu kurulun başında olan Adalet Bakanı'nın hakimler, idari yargıya atanacak hakimlerle ilgili de olsa bu kadar geniş yetkiye sahip olması, ardından barolarla ilgili yapılan bu düzenleme adeta yargının tamamıyla yeni baştan dizayn edilmesi gibi bir düşünceyi kamuoyunda yaygınlaştırdı. Ve bu da sonuçta tabii adalet ihtiyacı olan insanların, toplumun, yurttaşın yargıya olan güvenini, yargıya olan ihtiyacını sarstı. Ve bu tartışmalar bugün daha fazlasıyla yoğunlaşmış hale geldi hocam.
Evet. Şimdi vaktimizi iyi kullanalım diye düşünüyorum. Bu disiplin işleriyle ilgili konuya biraz girmek istiyorum. Eğer başka bir konunuz varsa siz söyleyin.
Evet, barolar birliğindeki disiplin ve baroların disiplin
evet,
şimdi, faaliyetleri açısından değil mi hocam?
Evet, şimdi bu barolarda görev yapanların hepsi şüphesiz seçimle gelen, şerefli bir görev ifa eden değerli meslektaşlarımızdır. Ama bunların içinde en güç durumda olanlar disiplin kurullarında görev yapan avukatlardır. Çünkü maalesef Türkiye'de avukatlık alanında, disiplin konularında çok ama çok acı, çok insanı meslekten soğutan ölçüde disiplin suçlarının işlendiğine tanık oldum. Bu avukatlık mesleği açısından çok üzücü bir durum. Çünkü şu var, Türkiye'de çok kolay avukat olunuyor. Başka ülkelere oranla, benzer ülkelere oranla, bu aslında demokratik açıdan takdir edilecek bir şey. Nasıl ki başka ülkelerin uygulamalarına göre belli yüksek mahkemeler önünde dava takip etmek için 5 yıl, 10 yıl, 15 yıl gibi kıdem koşulları aranırken, Türkiye'de bir günlük avukatla 40 yıllık avukat arasında bu açıda bir fark olmaması aslında takdir edilecek bir şey. Ama öte yandan bu kadar çok hukuk fakültesinde pek de nitelikli olmayan çok sayıda hukuk mezununun çıktığı bir ülkede bu kadar kolay avukat olunması da maalesef bir takım sorunlara yol açıyor. Bunda hani çuvaldızı başkasına batırırken iğneyi de hiç olmazsa kendimize batıralım anlamında söylüyorum. Disiplin işleri maalesef baroların çok ortaya dökülmeyen ama üzerine gidilip incelenmesi gereken ve bu disiplin suçlarının işlenmesine yol açan ortamın düzeltilmesine, yani tabiri caizse bataklığı kurutmaya yönelik tedbirler alınmasını gerektiren bir husus. Yoksa tek tek sivrisinek denen meşhur benzetmedir. Tek tek disiplin suçu işlemiş avukatları cezalandırmak elbette gereklidir ama sorunun özünü çözmeye yetmiyor. Sorunun özünde büyük ekonomik sıkıntı var. Bir, avukatların meslek etiği bakımından son derece yetersiz, hepsi için demiyorum gayet tabii ama aralarında meslek etiği açısından son derece geri düzeyde eğitilmiş veya hiç eğitim almamış veya verilen eğitimi ciddiye almamış diyelim. Pek çok sayıda avukat var. Bu disiplin işleri avukatlık kanunda değişiklik yapılırken hiç ama hiç dikkate alınmamış. Teknik olarak bakın, şimdi yeni bir baro kuruldu. Diyelim ki hani 2000 avukat bir araya geldi, bir baro kurdu. Bu avukat baroya kayıttı, bu 2000 avukatın disiplin dosyaları var ise bunlarla ilgili hiçbir hüküm konmamış kanuna. Veya bir 2000'in altına düştü üye sayısı diye bir baro kapandı. Disiplin dosyaları ne olacak? Aynı disiplin dosyasında sanık olan birden çok avukat varsa, birisi A barosuna yahut 3 numaralı baroya, birisi 1 numaralı baroya bağlıysa ne olacak? Disiplin işleri yok sayılmış tamamıyla. Geçiş dönemi, 6 aylık geçiş dönemi var. Bu dönemde disiplin suçu işlediği söylenen, ileri sürülen avukatlarla ilgili hiçbir düzenleme yapılmamış. Yani bu kanunu yapanlar disiplin diye bir konudan bir haber görünüyorlar. Ki bence bu çok büyük bir eksiklik ve sorunlara yol açacak uygulamada, göreceksiniz.
Hocam ben aslında... Evet, ben aslında disiplinle ilgili yeni yasanın getirdiği bu sorunların dışında mevcut haliyle de, yani 50 bine yaklaşan İstanbul Barosu'nda ve çok sayıda avukatın bulunduğu İzmir, Ankara, Bursa, Antalya barolarında belki izleyicilerimiz bilmiyor ama disiplinle ilgili bir işlem başlatılan avukat açısından önce yönetim kurulunun bir disipline, disiplin kuruluna sevkine mahal olup olmadığı kararı vermesi gerekiyor. Daha sonra da disiplin kurulu onunla ilgili hem avukatlık kanunun 135. madde hem de avukatlık meslek kuralları açısından bir yanlışı, hatası, eksiği olup olmadığını bir anlamda yargılıyor. Ama bir tek 5 kişilik bir disiplin kuruluyla bunları çözümleme imkanı yok. Benim kanaatimce bu tür sayısı yüksek olan barolarda disiplin kurullarının bugüne kadar sayısının artırılması gerekirdi. Mesela İstanbul Barosu bir nolu disiplin kurulu, iki nolu disiplin kurulu ve belki de bunlar arasında bir üst kurul oluşturularak Barolar Birliği'ndeki disiplin kurulunun yükünün azaltılması gerekiyordu. Ama şimdi yeni düzenlemeyle sizin söylediğiniz çok somut sorunlar da çıkıyor ve bu avukatlık mesleğinin niteliğinin korunması veya artırılması açısından ciddi bir perspektif eksikliği diye düşünüyorum ben de sizin gibi hocam.
Çok çok haklısınız. Ben de bunu da söylemek istiyordum. Sayısal olarak altından kalkılmaz bir yük haline gelmiştir disiplin kurullarının iş yükü. Bir başka noktaya değineceğim. Biraz naif, çocukça bulundu bu öneriyi. Ben yıllar öncesinden beri yaptım, tekrarlarım. Biliyoruz baro seçimlerinde çeşitli gruplar yarışır. Ben arzu ederdim ki birbiriyle yarışan gruplar disiplin kurulu adayları konusunda ortak bir listede uzlaşsınlar ve ortak listeye çıkılsın. Çünkü disiplin kurulunda görev yapan avukatlar mesleğin en zor fakat en çok saygı gösterilmesi gereken işini yükleniyorlar. Ve bunların şu grubun bu grubun listesinden seçilmiş olmak yerine 3-4-5 rakip grubun ortak listesiyle seçilmiş olmaları çok çok büyük bir psikolojik ağırlık getirecekti disiplin kurullarına.
Ve de güven avukatlar arasında.
Biliyorum tabii. Ben de yaparken de biliyordum ama yine de yeri geldi tekrarlayayım. Şeye gelince bakın çok açık konuşalım. 50 bin talep üyesi olan bir baronun yönetimiyle 2 bin tane baro üyesi olan bir baronun yönetimi teknik olarak çok farklıdır. 50 bin kişilik düşünün bir baroda sadece disiplin işi değil, sağlık işinden tutun aklınıza gelen gelmeyen çeşitli sorunlar var ve bunlarla ilgili çok büyük bir örgüt ister İstanbul Barosu. Gerçekten bu yükün altından kalkmaya çok çabalıyor, görüyorum, takdir ediyorum. Ama mesela iyi niyetli bir yaklaşım şu olabilirdi. Bir söyleyeceğim biraz bazı kimselerin hoşuna gitmeyebilir ama eğer iyi niyetle bir düzenleme yapılacaksa İstanbul'da coğrafi olarak iki baro olabilirdi. Anadolu Adliyesi, İstanbul Adliyesi gibi. Bu tartışılabilirdi. Lehinde aleyhinde görüşler alınabilirdi. Yani 50 binlik bir baro yerine 25 binlik iki baro. Fakat dikkat edin, benim düşündüğüm şimdiki sistemde getirilen aynı mekanda birden çok baro değil. Anadolu tarafında bir baro, Rumeli tarafında bir baro olabilirdi. Bu oturulup düşünülebilir. Bunun hani iş yükünü açısından rahatlık getirmesi söz konusu edilebilirdi. Ne diyorsunuz bu
hocam
mu?
Ben bu konu
ama benim söylediğim tamamen teknik yani management dediğimiz yani işletme bilimi açısından konuşuyorum.
Evet hocam, ben aslında bu konuda yıllar önce yani 2002'de İstanbul Barosu Yönetim Kurulu'nun ve disiplin kurullarının sayılarında değişiklik yapılması gerektiğini önerdim arkadaşlara. Mesela 1999 Gölcük depreminde Atina Barosu Türkiye'ye bir geçmiş olsun manevi bir destek ziyaretinde gelmişti. Ve biz de yönetim kurulu, İstanbul Barosu yönetim kurulu olarak Atina'yı ziyaret ettik. Ve o zaman Atina Barosu küçük bir sayısal olarak küçük bir baroydu. Ve 25 kişilik bir yönetim kurulu vardı. Yani İstanbul'da da belki Anadolu ve Rumeli, işte İstanbul veya Anadolu yakası diye iki baro olmasa bile baro yönetiminin sayısı artırılabilir. Disiplin kurullarının sayısı 5-5-5, 3 tane veya gerekirse 4 tane artırılabilir. Seçim buna göre yapılır. Ve belki de, bakın belki de yine Atina Barosu'ndan esinlenerek söylüyorum, grupların nispi temsili tek baro yönetiminde sağlanabilirdi. Benim yani düşüncem birazcık böyleydi. Bu adaletli, aynı zamanda demokratik ve aynı zamanda iyi niyetli bir çözüm perspektifi olabilirdi diye düşünüyorum hocam.
Bu baro yönetim kurulunda grupların temsili işi fikir olarak çok güzel, nispi temsil diyelim kısaca. Yalnız
evet,
gerçekleştirilmesi teknik olarak çok güç bir şey. Çünkü nispi temsilde partiler yarışıyor. Partiler belli, listeleri belli. Bizim grupların hiçbir güzel kişiliği yok. Kimin evet, kişinin aynı anda birden çok grupta üye olmasına engel bir durum yok. Veya kişinin bir gruba kendisine ait sayması, ertesi gün fikrini değiştirip öbür gruba geçmesi hiçbir resmi prosedür gerektirmiyor. Tamamıyla kendi vicdanıyla, düşüncesiyle ilgili bir konu. Yani bizim gruplar dediğimiz şey, evet ortada listeler falan var ama aslında tüzel kişiliği de olmayan belirsiz oluşumlar. Ve sadece bir
tamamıyla sivil toplum oluşumları bunlar hocam. Bana göre.
Ama şimdi nispi temsilde matematik olarak hesap etmek için listelerin şey olması lazım. Kayıtlı, önceden tespit edilmiş falan olması lazım. Hesapların yapılması bakımından. Yani nispi temsili uygulamak teknik olarak imkansız demeyeyim ama bazı güçlükleri var. Çünkü gruplar şey değil. Anlatabildim mi? Yani kaç kişiyle bir grup kurulur, kim gruba üyedir, kim değildir. Siz birbirinizi bilirsiniz ama 50 bin tane avukatın olduğu yerde kimin hangi gruptan olduğunu nasıl belirleyeceksiniz filan.
Böyle hocam, sorunlar hocam,
teknik olarak
şimdi
çıkabilir. Ama evet, şeyde mutabıkız bakın. Yani 50 bin kişilik bir baronun yönetiminde, yani management denilen İngilizce tabiri kullanmak istemiyorum, işletme bilimi yönünden 50 bin kişilik bir baronun 2000 tane üyesi olan bir baroya göre çok değişik nitelikte sorunları, idari sorunları olduğunu kabul edip ona uygun çözümler aramak gerekir. Bu sizin dediğiniz olabilir, benim dediğim olabilir. Masaya konur, meslektaşların, özellikle kıdemli meslektaşların görüşleri alınır. Sonunda bir ortak nokta bulunur. Siz ne sizin dediğiniz %100 doğru olabilir ne benim dediğim %100 doğru olabilir ama bu %50, %60, %70 doğruların hepsi bir masaya yatırılınca belki ortaya herkesin kabul edebileceği bir sonuca ortak akıl denilen yolla varılmış olabilir. Ama bu yapılan yöntem, avukatlık kanununda yapılan bu son değişiklikteki yöntem asla ve kesinlikle demokratik diye nitelendirilemez. Kimse de beni buna ikna edemez. Baro başkanlarını parklarda gecelemek zorunda bırakmak, yok itip kalkmak, sürüklemek, meclise dinlemek için 5'er dakika, 10'er dakika gibi kabul edilemez süreler tanımak yoluyla yapılmış bir avukatlık kanunu düzenlemesinin demokratik olduğuna kim dünyada hiç kimse beni ikna edemez. Ama ciddi demokratik usullere uyularak yapılacak, elbet siyasi partilerin de görüşleri alınarak, sadece baroların görüşleri de değil, siyasi partilerin de görüşleri alınarak veya ilgili, çünkü ilgili başka ne bileyim mimar odalarının, tabip odalarının vesaire görüşleri de alınmalı. Çünkü bugün bana yarın sana olacak bunun arkası. Yani bu şey avukatlık kanununda yapılan bu değişiklikle getirilen değişiklikler kıyasen ileride diğer odalara da uygulanabilecek. Dolayısıyla çok geniş kapsamlı demokratik bir platformda tartışılarak yeni bir avukatlık kanunu düzenlenmesi söz konusu olabilir ve mesleğin ciddi sorunları o yoldan çözüme kavuşturulabilir. Bugün
hocam,
bakın, demin söyledim, evet, avukatlık aidatını, baro aidatını ödemekte zorluk çeken genç avukatların yanında benim öğrencilerimden biliyorum aldıkları krediyi, barolardan aldıkları krediyi geri ödemekte zorlanıyorlar. Barolar Birliği'ndeki durumu anlatayım, siz belki bilmiyorsunuz, belki biliyorsunuz. Barolar Birliği'ndeki avukat meslektaşlar, Barolar Birliği'nin avukatı olan meslektaşlar. Yani Barolar Birliği'nin memuru diyelim avukatlar.
Güzel kişinin avukatları. Evet.
Efendim?
Yani Barolar Birliği tüzel kişiliğinin avukatları.
Avukatları şöyle bir açmazla karşılaşıyorlardı ve çok zor durumda kalıyorlardı biliyorum. Bir yandan Maliye Bakanlığı'nın müfettişleri gelip aldıkları krediyi ödemeyen genç avukatlar aleyhine icra takibi yapılması için baskı yapıyorlar. Bir yandan genç avukatlar biz yediğimiz ekmeğin parasını zor çıkarıyoruz, çıkaramıyoruz. Bir de krediyi ödemek nasıl mümkün olsun diye yakınıyorlar haklı olarak. Beni araya koydular birkaç kere, oradan biliyorum. Baro Bela Birliği'nin avukatları çaresiz, icraya koymak zorunda kalıyorlar. Çünkü Maliye Bakanlığı bastırıyor filan. Yani böyle sorunlar var. Anlatabildim mi?
Evet. Hocam şimdi bu avukatlık yasasında yapılan değişikliğin daha sonra Tabipler Birliği ve Türkiye Mimar Mühendis Odaları Birliği gibi meslek kuruluşlarıyla ilgili de yapılabileceğini işaret ettiniz. Ben bu açıdan aslında yeni yapılan bu avukatlık yasasındaki düzenlemenin anayasadaki 135. maddeye göre de bir değerlendirmesini sizden rica ediyorum. Yani demin, bu anayasal
demin söyledim hani bunlar kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve anayasada düzenlenmiş kuruluşlar. Dolayısıyla bunlarla ilgili düzenlemelerin bir kamu kurumu olduğu düşüncesiyle yapılması lazım. Bunların arasında ben baroların özel yerine işaret etmek istedim. Yani hepsi bir önemli şüphesiz. Mühendis mimar odaları, tabip odaları vesaire hepsi önemli. Fakat baroları bunlardan ayıran temel bir özellik var. Barolar aynı zamanda şeyin bir organı. Söyleyin.
Yargının bir parçası.
Ayrılmaz, vazgeçilmez bir parçası. Yoksa diğer evet. kurumları, diğer meslek odaları da şüphesiz barolar kadar saygın ve önemli işlevleri olan kuruluşlar. Bakın ne diyor
hocam,
anayasa? Evet.
Evet. Dinliyorum hocam.
Bakın, mesleğin genel menfaatlerine uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleriyle ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güvene hakim kılmak üzere vesaire vesaire. Yani anayasada bayağı uzunca bir madde bu, 135. madde. Bu şeyi evet. gösteriyor. Yani bu odalara ve benzeri kuruluşlara, kamu kurumu niteliğindeki meslek teşekküllerine anayasa düzeyinde verilmiş olan önemi gösteriyor.
Hocam peki bu yasa usulü bakımdan başvurucunun niteliği tartışmaları haricinde kim başvuracak? Anayasa Mahkemesi'ne giderse, yani bu anayasaya aykırılık itirazıyla giderse, acaba buradan öncelikle bir tedbir kararı, durdurma kararı, arkasından bir iptal kararı çıkabilir mi bu? Yani şimdi peşinden söylemek belki doğru değil.
Tahminde bulunmak zor ama şunu söyleyeyim. Eğer Anayasa Mahkemesi bu kanunla ilgili yapılmış başvuru üzerinde yürürlüğün durdurulması kararı verirse ne ala, vermediği takdirde
geriye doğru işlemeyeceği için
kararının pratik olarak bir önemi olmayacak. Bu arada barolar kurulmuş olacak vesaire. Hani tedbir kararı dediğiniz sizin yürürlüğü durdurma kararı verirse
evet.
Verir ama
işlevsel olabilir diyorsunuz.
Yani iki sene sonra, yani normal olarak en aşağı bir iki seneden önce karar çıkmadığını düşünürseniz verilecek bir iptal kararı da geriye yürümeyeceği için pek pratik bir şey olmaz, değeri olmaz.
Evet. Peki hocam.
Dilerim ve umarım yürürlüğü durdurma kararı verir Anayasa Mahkemesi.
Verebilir mi diyorsunuz?
Vallahi oldu. Tahmin.
Evet. Yani bu anayasadaki düzenlemeyle avukatlık yasasındaki eski düzenlemeler ve avukatlık yasasında bugün yapılan değişiklikler bütün olarak baktığımızda
sesiniz biraz gitti
dediniz. Ve hakikaten 136 sayılı avukatlık yasasının birinci maddesindeki bu tarif, yani yargının kurucu unsuru olan savunmayı bağımsız ve serbestçe temsil eder düzenlemesinin dışında paralel bir maddede Türk Ceza Kanunu 5. maddesinde var. Ve yani avukatlar yargı mensubu olarak kabul ediliyorlar. Hakikaten
evet, tabii.
Yargıya...
Yani meslekle evet. ilgili suç kendileri hakkında meslekle ilgili bir eylemlerinden dolayı suç işlenmişse...
Suçlamış.
Evet. Şimdi bakın, dediğim gibi Anayasa Mahkemesi eğer anayasaya aykırı bulacak ise gerekçe bulması zor değil.
Yani bu olasılığın olduğunu düşünüyorsunuz hocam siz de.
Avukatsınız siz de her davada iki olasılık var.
Evet.
Ama dediğim gibi eğer yürürlüğü durdurma kararı vermez ise ileride verilecek
sonra
kararının şeyi olur. Yani çok geriye yürümezlik nedeniyle sorunlar olabilir.
Evet. Yani zaten mevcut durumda çok sorun çıkacak. Bu sorunlar yeni yapılan düzenlemelerden kaynaklanan ve sizin de özellikle işaret ettiğiniz disiplin kurulları ve disiplin kurulundaki her baron disiplin kurulundaki dosyalar açısından düzenleme yapılmamış konularda problemler çıkabilecek. Ama tabii ki eğer yürütmeyi durdurma kararı verilmez de daha sonradan bu konuda bir iptal kararı çıkarsa Anayasa Mahkemesi kararlarının geçmişe şamil olarak yürümeyeceği ilkesi çerçevesinde yeni sorunlar çıkacaktır. Peki hocam, bu avukatlık yasasında yapılan değişiklikler daha evvelki 703 sayılı kanun hükmünde kararnameyle hakimler ve savcılar yasasında yapılan değişiklikle idare mahkemelerine yapılacak atamalar konusundaki bu tablo acaba son 2017 anayasa değişikliğinin yavaş yavaş hayata geçtiğini gösteren bir tablo mu çiziyor son olarak, çünkü zamanımız birazcık azaldı. Bu konuda da düşüncelerinizi alalım. Hatta bugün müzik arası bile veremedim.
Sorunuzun içinde yanıt da var zaten. O anayasa değişikliğini yapanlar herhalde anayasa değişikliği yapmak için yaptılar. Başka bir amaçla yapmadılar bu değişikliği. Şimdi de o değişikliğin getirdiği olanakları kullanıyorlar. Yani bu da şu cevaplanacak bir şey görmüyorum da.
Evet, yani diyorsunuz ki bu zaten 2017 anayasa değişikliğinin parçaları.
O değişikliği alkışlayanlardan değildim. Ne ben ne siz. Biz değildik. Evet. Onlar düşünsün.
Evet. Evet. Peki hocam, zamanımız çok az kaldı. Onun için ben programımıza katıldığınız için, zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Sizi çok yoğun çalışmalar arasında bir de bu program için işgal etmiş olduk. Ama açıklamalarınız çok önemli. Bir duayen hoca olarak.
Ben de çok teşekkür ediyorum. Bir yararlı olabildiğimse ne mutlu. Açık Radyo'yu ayakta tutan kadroyu ve Açık Radyo'yu dinleyenleri saygılarla selamlıyorum. Hoşça kalın.
Çok teşekkür ederiz hocam. Evet, bugün avukatlık yasasında yapılan değişiklikleri ve aslında bugün son günlerde tartışmaya yeniden sıcak bir gündem maddesi olarak giren 703 sayılı kanun hükmünde kararnameyle idari yargıya atanacak hakimlerin anayasal konumları açısından Sayın Hocamız Profesör Doktor Rona Aybay ile konuştuk. Gelecek hafta yeni bir hukuk güvenliği programında buluşmak üzere. Herkese hoşça kalın diyoruz.
Hukuk Güvenliği. Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tuncel.
Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.